Ayrım 20, sayfa 152. Klasik teolojinin mucizelerin vahyin destekçisi ve doğrulayıcısı olduğuyla ilgili düşünceler analitik olarak ele alındığında 1. Peygamberlik iddiasında olan kişi mucizeler göstermelidir. 2. Şayet o mucizeler gösterirse onun Tanrı'dan aldığını iddia ettiği vahiyler doğrudur. 3. O halde o gerçek bir peygamber ve onun insanlara tebliğ ettiği din de gerçek bir dindir şeklindedir. Acaba durum böyle midir? Söz konusu kıyas doğru mudur? Mucizeleri kabul etmeyen biri dolayısıyla vahyi de mi reddetmiş olur? Gerçekten vahiy alan bir peygamber mucizeler göstermemişse peygamber değil midir? Her peygamberin mucizeler gerçekleştirme gibi bir zorunluluğu var mıdır? Kanaatimizce kıyasın doğru olabilmesi için birinci öncülün ve ikinci öncülün doğru olduğunun kabul edilmesi gerekir. Şayet ilk iki öncül doğru değilse sonuç doğru olsa bile parantez aç ki doğru da olabilir kapa sonucun bu öncüllerden hareketle çıkarılamayacağı kesindir. Dipnot Yıldız. Mesela teistin Tanrı'nın varlığı hususunda ortaya koyduğu öncüller yanlış ya da yeterli olmayabilir. Yani öncüller yanlış olabilir fakat sonucun yanlış olduğu onun tarafından kabul edilemez. Çünkü ona göre Tanrı vardır sonucu öncüller yeterli olmasa bile doğrudur. Sayfa 153. Yukarıda da görüldüğü üzere burada merkezi öneme sahip olan kavram, mucize ve onun peygamberle vahyi destekleyen bir özellik olarak kabul edilmesidir. Fakat böyle bir düşünce, yani peygamberin hakikatini belirleyen şey mucizedir düşüncesi, kendi içerisinde mucizevi olayın failinin gerçekte Tanrı olduğu inancını da barındırır. Kanaatimizce, önceden bir Tanrı inancına sahip değilsek ve ayrıca Tanrı'nın mucizeyi gerçekleştirdiğine inanmıyorsak, söz konusu olayı gerçekleştiren varlığın Tanrı olup olmadığını belirlememizin bir kıstası olmayacaktır. Çünkü vahyin doğrulayıcı unsuru olduğuna inanılan mucize, önceden Tanrı veya Tanrı'nın mucizeyi gerçekleştirdiği kabul edilmedikçe bir anlam ifade etmeyecektir. Teist için Tanrı, deneyin konusu edilemeyeceğinden, olağanüstü bir olaya şahit olunsa bile, bu olayın failinin Tanrı olduğu kesinlikle müşahede edilemeyeceğinden, sadece gerçekleştiğine inanılan olay gözlemlenebilecektir. O halde meydana gelen olayın failinin Tanrı olduğunu nereden ve nasıl çıkarılmaktadır? Teolojik gelenek içerisinde mucizevi olayın failinin Tanrı olduğu yönündeki inancın sonuçlarından hareketle kabul edildiği görülmektedir. Tanrı, deneyin konusu olamayacağına göre böyle bir inanç tecrübe dışında başka bir şeye dayanmalıdır. Zira bunun tecrübeye dayandırılması teist açısından mümkün değildir. Bu yüzden olağanüstü olayı gerçekleştiren varlığın Tanrı olduğuna inanmaksızın mucizelerin vahyin doğrulayıcı unsuru olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Analitik olarak olağanüstü olaya şahit olmuş bir kişi sadece bir olay gördüğünü söyleyebilir. Fakat onun ne Tanrı'yı ne de söz konusu olayın Tanrı tarafından yapıldığını kabullenme zorunluluğu vardır. Kısacası, olgusal alandaki bir olaydan hareketle aşkına sıçrama zorunluluğu yoktur ve mucizeler gerçekleşmiş olsa bile Tanrı inancına sahip olmayan bir kişi için onlar ne Tanrı'nın varlığının ne de vahyin delili olabilirler. Sayfa 154. Mucizelerin vahyin doğrulayıcı ve destekleyicisi olduğu iddiasının gerisinde peygamber veya vahiy ile mucize arasında zorunlu bir ilişki kurulduğu da görülmektedir. Böyle bir ilişki nereden çıkarılmaktadır? Ve bu ilişki zorunlu bir ilişki midir? Mesela ben peygamberim, benim peygamberliğimin delili de şudur diyen her kişi peygamber mi kabul edilecektir? Her mucize gerçekleştiren peygamber midir? Peygamberliğin yegane şartı onun mucize mi gerçekleştirmesidir? Bu türden sorular klasik teolojinin en önemli çıkmazlarındandır. Bu bağlamda özellikle Eş'ari teolojisinin vahyin delaleti için yalnızca mucizeleri kabul etmesi, bilgiyi ve insan fiillerini de Tanrı'ya bağlaması, onların bir ikilem içerisine düşmesine sebep olmuştur. Dipnot 4. Frank Griffel, AGM, S101-104. George McDeesey, Ash'ari and Ash'arites in Islamic Religious History, Studio Islamica, Vol. 18, 1983, S31-34. Sayfa 155. Böyle bir düşüncenin epistemolojik çıkmazları arasında ilk olarak, bir yandan bütün fiillerin Tanrı'ya atfedilmesi, diğer yandan da mucizelerin olağanüstü türde bir olay olduğunun söylenmesi zikredilebilir. Çünkü şayet bütün fiiller Tanrı tarafından yaratılıyorsa veya gerçekleştiriliyorsa, o zaman ne olağan ne de olağanüstülükten bahsedilebilir. Hatta bir bakıma her olayın gerçek failinin Tanrı olduğuna inanıldığı için meydana gelen her olayın bir mucize olduğunu söyleyebiliriz. Eş'ari kelamı meydana gelen her olayın bir mucize olduğunu onamış olsaydı kendi sistemi içerisinde tutarlı olabilirdi. Fakat onlar bunu söylememekte, mucizeyi diğer olaylardan ayırmaya çalışmakta ve onu vahyin yegane delaleti olarak sunmada ısrar etmektedir. Şayet bütün olayların öznesi Tanrı ise, sıradan olaylarla mucizevi olayları birbirinden ayırmanın ölçütü nasıl olabilir? Ya Tanrı insanların her birine işte bu olay bir mucizedir, şu olay ise mucize değildir diye vahyedecektir, ya da Tanrı kişide o olayın diğer olaylardan farklı olduğu hususunda parantez aç mucizevi bir olay olduğuyla ilgili kapa bir bilgi yaratacaktır. Eş'ari teolojisi kendi sistemi gereği iki şıktan birini seçmek zorunda kalmaktadır. Onlar Tanrı'nın sadece peygamberlerine vahyettiğine inandıklarından ikinci şıkkı, yani olağanüstü türden bir olayın vuku bulması esnasında Tanrı'nın söz konusu olayla ilgili bir bilgi yarattığı iddiasını kabul ederler. Dipnot 5. Gazali, Tehafüt el Felasife, Çev Bekir Karlağa, Çağrıyay, İstanbul 1981, S162-163. Kanaatimizce bu, aşkın olan bir şeyin yine aşkın olan başka bir şeyle kanıtlanması veya A'nın yine A ile kanıtlanmaya çalışılmasından başka bir şey değildir. Şayet Tanrı, insanlarda olay meydana geldiğinde böyle bir bilgi yaratıyorsa, o zaman mucizelerin vahyi kanıtlamasına gerek yoktur. Çünkü Tanrı mucizelere ihtiyaç duymaksızın insanlarda vahyin doğruluğuyla alakalı bir bilgi de yaratabilir. Şayet Tanrı varsa ve peygamberlik haksa, o zaman kendilerinde böyle bir bilgi yaratılmayan insanların suçu nedir? Neden bu bilgi bazı kişilerde yaratılmaktadır da bazı kişilerde yaratılmamaktadır? Eş'ari teolojisi bilgiyi ve fiili aşkın alana bağladığından bu türden soruları cevaplamada yetersiz kalmakta, hatta cevaplayamamaktadır. Sayfa 156. Şayet Eş'ari teolojisi mucizevi olayları sadece peygamberin doğruluğunun delaleti olarak kabul etmiş olsaydı, en azından her olağanüstü olayı gerçekleştiren kişiye peygamber der, problemi çözebilirdi. Fakat Eş'ari teolojisinin böyle bir şeyi kabul etmediğini, olağanüstü olayların peygamber dışında başka kişilerden de sadır olabileceğini onadığı görülmektedir. Çünkü onlara göre velilerden, başka insanlardan, hatta yalancı peygamberlerden de böyle harikulade şeyler çıkabilir. Dipnot 6. Cüveyni İrşad, S316-321. O zaman doğru peygamberi yanlışından ayırmanın, yani bir kişinin veli mi, peygamber mi olduğunun kanıtı nedir? Kanaatimizce ya olağanüstü bir olay gerçekleştiren kişi, benden böyle harikulade şeyler sadır oldu ama ben peygamber değilim, yalnızca hak dostu bir veliyim diyecek ve onun peygamber olmadığı kendi itirafından hareketle yapılabilecektir. ya da onun peygamber olduğu kabul edilecektir. Fakat klasik İslam teolojisinin söz konusu paradigma karşısında başka bir şeye müracaat ettiği ve iki yaklaşımı da reddettiği görülür. Onlar, vahye dayanarak son peygamberin Hazreti Muhammed olduğunu söylemekte, olağanüstü olaylar meydana getiren kişi peygamberliğini iddia etse de vahiy onun gerçek bir peygamber olamayacağının kanıtıdır demektedirler. Dipnot 7. Cüveyni AGE S 320. Bakıllani Olağanüstü Olaylar ve Aralarındaki Farklar. Mucize, Keramet, Sihir. Çev Adil Bebek. Rabet Yayınları İstanbul 1998 S 86-87. Kısacası Eş'ari teolojisi başlangıçta vahyin doğrulayıcı unsuru olarak mucizeyi kabul etmesine rağmen son noktada kıyası tersine çevirerek vahyi kendi sistemlerine dayanak yapmakta, delil ve meddulu birleştirmektedir. Bu ise vahiy ve peygamberliğin kanıtının yine vahyin kendisi olması demektir. Sayfa 157. Yukarıda da bahsedildiği üzere mucizenin vahyi destekleyebilmesi için önce bir tanrı vardır önermesine ve buradaki tanrının mucizeler gerçekleştirebilen bir tanrı olduğuna inanılması gerekir. Fakat kanıtlamanın doğru olabilmesi için bunlar da yeterli değildir. Çünkü kanıtlama sırasında aynı zamanda mucize ile vahiy, peygamberlik arasında da bir ilişki kurulmaktadır. Kısacası peygamberlik diye bir şey vardır ve olağanüstü şeyler ancak ondan sadır olunca inancı da kabul edilmediği müddetçe söz konusu kanıtlamanın doğru olduğunu söylemek mantıken yanlıştır. O zaman peygamberlik ile mucizeler arasındaki bağıntı nereden çıkarılmaktadır veya nasıl kurulmaktadır? Bu bağıntı tecrübe ile kurulamaz. Sadece inanç ve haber aktarımlarına dayanır. Dolayısıyla da şayet peygamberlik ve peygamberliğin delaleti olan harikulade olayların peygamberlikle ilişkili olduğuna dair peşin bir inanç yoksa mucizelerin vahyin kanıtı olduğu söylenemez. Mesela Tanrı ve Tanrı'nın mucizeler gerçekleştirebileceği inancına sahip birisi, peygamber ve peygamberlik inancına sahip değilse pekala mucizelerin peygamberi doğruladığını reddedebilir. Hatta peygamberlikle ilgili bir inanca sahip olsa bile peygamberlik ve mucizenin birbiriyle ilişkisi olduğuna dair bir inanca veya aktarıma sahip değilse kanıtlamayı yine reddedebilir. O halde peygamber ve mucizeler arasında kabul edilen bağlantının zorunluluğu nereden çıkarılmaktadır? Mesela ben şu hastayı iyileştireceğim diyen bir kişinin nasıl doktor olması zorunlu değilse harikulade bir olay gerçekleştiren kişinin de peygamber olmasına gerek yoktur. Ve bir kişinin doktor veya peygamber olduğu yönünde bizde kesin bir bilgi yoksa tek bir olaydan hareketle o kişinin doktor veya peygamber olup olmadığı bilinemez. İbn-i Rüşd'ün de belirttiği gibi peygamberliğin varlığını kabul etmeyen biri için peygamberliğin imkanından bahsetmek imkansızdır. Çünkü biz Tanrı'nın daha önce elçiler gönderdiğini bilmiyorsak gönderdiği elçinin onun tarafından gönderildiğini de asla bilemeyiz. Sayfa 158. Söz gelimi biz, Zeyd'in daha önce bir elçi gönderip göndermediği hakkında herhangi bir şey bilmiyorsak, üzerinde Zeyd'e ait bir belge bulunan ve onun elçisi olduğunu iddia eden Amr'ın, gerçekten Zeyd'in elçisi olup olmadığı konusunda nasıl hüküm vereceğiz? Eğer Amr'ın taşıdığı belgenin sadece Zeyd'in elçisine özgü olduğunu bilirsek, onun elçiliğini kabul etmemiz gerekir. Bu ise daha önce Zeyd'in bir elçi gönderdiğini bilmemize ve kabul etmemize bağlıdır. Bunun gibi Allah'ın bir elçi gönderdiğini, onu da bir mucize ile desteklediğini bilmeyen ve kabul etmeyen bir kimse için bu tür yaklaşımların hiçbir anlamı ve değeri olmayacaktır. Dipnot 8. Hüseyin Sarıoğlu, İbn-i Rüşd Felsefesi, Klasik, İstanbul 2003, S-250. İbn-i Rüşd'e göre, mucizeler sadece peygamberlere delalet eden bir özellik olarak kabul edilmediği sürece mucizelerin vahyin ve peygamberliğin delili olması mümkün değildir. İbn Rüşd, mucizelerin insanlar tarafından peygamberin dışındaki kimselerde meydana gelmediği adet ve tecrübelerle sabit olduktan sonra mucizelerin vahyi veya doğru ile yalancı peygamberi ayırmak için bir kanıt olabileceği kanaatindedir. Dipnot 9. İbn Rüşd, Keşf, THK, Mahmud Kasım, Kahire, 1964, S-110-111. Bu aynı zamanda peygamberliğin zorunda olmadığı, mümkün olduğu anlamına gelir. Çünkü birçok kişi vahye ve peygambere inanmamaktadır. Dolayısıyla mucizelerin vahyin kanıtı olduğu iddiası önce peygamberlik inancına, sonra da mucizelerin peygamberlikle bağıntılı olduğu kabulüne bağlıdır. İbn Rüşd, vahiy ve mucize arasında bir bağıntının olmadığını düşünmektedir. O meseleye daha çok vahyin amacı açısından yaklaşarak vahiy ve peygamberliğin amacının insanları mutluluğa götürmek olduğuna inanır. Ona göre vahyin amacı insanları ve toplumları ıslah etmek, kurulan toplumsal düzen vasıtasıyla da onların iyi insan olmalarını sağlamaktır. Bu yüzden İbn Rüşd, Kızıldeniz'in yarılması, peygamberin ellerinden sular akıtması gibi mucizelere iltifat etmediğini ve amaç insanların ahlaklı olmasını sağlamak, toplumsal düzeni tesis etmekse o zaman bunlara gerek olmadığını belirtir. İbn Rüşd, amaçları bakımından da mucize ve vahiy arasında bir bağıntı kurulamayacağı kanaatindedir. Dipnot 10. İbn Rüşd, Keşf, S-112-116. Sayfa 159. Görüldüğü üzere mucizelerin vahiy ile peygamberliğin kanıtı olduğu iddiasının kabul edilebilmesi için peygamberliğin alametinin mucize gerçekleştirmek olduğu yönünde önsel bir inanç ve haber olması gereklidir. Böyle bir inanç ancak geçmiş tarihi aktarımlardan çıkarılabilir. Fakat daha da ileriye gittiğimizde böyle bir haberin veya inanç durumunun olmadığı ilk şeye ulaşırız ki bu durumda ne nakil ne de haber olmayacağından vahiy ve mucize arasında bir ilişki kurulamaz demektir. Kısacası peygamberlik veya vahiy mucizelerle kanıtlanamaz. Fakat bu mucizelerin reddedilmesi anlamına da gelmez. Klasik Eş'ari kelamına göre ahlak ve vahiy aklı aşan şeyler olduğuna göre, dipnot 11, bir şeyin mucize olup olmadığına nasıl karar verilmektedir? Dipnot 11, George F. Hourani, Islamic Rationalism, Clarendon Press, Oxford 1971, S12-13. Onlar mucizelerin apaçık bir delil olduğunu ve insanların mucize ortaya koymaktan aciz bulunduğunu iddia ederek mucizeleri ancak Tanrı'nın gerçekleştirebileceğini söylerler. Fakat mucizevi bir olayın öznesini belirlemenin kıstası nedir? Veya olağanüstü bir olayı gerçekleştiren failin ahlaki bir varlık, yani ahlaki fiilleri bildiren bir varlık olduğu nereden çıkarılıyor sorusu, Eş'ari kelamı tarafından hiçbir şekilde cevaplanamamaktadır. Böyle bir düşünce örgüsü şayet peygamber önceden bir ahlaki ilkeye ve neyin iyi neyin kötü olduğunun bilgisine sahip değilse, peygamberin kendisine vahyeden varlığın iyi bir varlık veya iyiyi bildiren bir varlık, yani şeytan mı tanrı mı olduğunu bilememesi anlamına gelecektir. O yüzden peygamberin vahiy öncesinde neyin iyi ve neyin kötü olduğuna dair belirli bir bilgisinin olması gerekecektir. Eş'ari kelamının ahlaki fiillerin hepsini nasa, yani vahye bağlaması sebebiyle ortaya çıkabilecek sıkıntılar daha önceden Mutezile tarafından görülmüş ve insanların neyin iyi ve neyin kötü olduğunu akılla bilebilecekleri düşüncesi kabul edilmiştir. Dipnot 12. Benjamin Abrahamov, İslamik Teoloji, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1998, S36. Mutezile, ahlaki ilkelerin akılla bilinebileceğini söylemesine rağmen, kendisinden neşet eden Eş'ari teolojisi gibi vahyin insanlar için bir zorunluluk olduğu iddiasından vazgeçmez. Mutezile, akıl ve ahlak arasında kurduğu ilişki sebebiyle eşari kelamının karşılaştığı bazı problemleri çözmekle birlikte, şayet insan aklı ahlaki ilkeleri çıkarabilecek kapasiteye sahipse, o zaman vahye ne gerek vardır ve o niçin bir zorunluluktur sorularına muhatap olur. Mutezile, insanların akılla ahlaki iyiyi bilebileceğini, Tanrı'nın bir şeyin iyi olduğunu vahyetmesiyle o şeyin dini açıdan iyi olmadığını, onların gerçekten iyi olmasından dolayı Tanrı'nın bize vahyettiğini söyler. Eğer biz iyi ve kötü fiilleri akılla biliyorsak, o zaman vahiy sadece onları kapsayıcı bir şey olur. Çünkü biz duanın bize büyük yararlar sağladığını, görevlerimizi yapmak ve cenneti kazanmak için yol gösterdiğini akılla önceden biliyorsak, akılla onun zorunluluğunu da bilmemiz gerekir. Bu yüzden vahyin iyi ve kötü olan her şeyi bildirmesine gerek, parantez içinde la yujib, yoktur. Ahlaki fiilin karakterini sadece vahiy ortaya koymaz. Bunu akıl da yapar. Aynı zamanda akıl, hakim olmak bakımından kötü olan şeyi asla emretmeyen Tanrı ile insanların bilgeliği arasında da ayrım yapabilir. Dipnot 13. Kadı Abdülcebbar Muni, Cilt 6. THK Mahmud Muhammed Kasım, Ed İbrahim Medkür, Taha Hüseyin, Kahire 1962-1965-S64. Sayfa 161. Mutezile'nin rasyonalist teolojisi ve neredeyse deontolojik ahlak felsefesine varan düşünceleri, yukarıdaki sorular çerçevesinde geleneksel teoloji tarafından ciddi suçlamalara uğrar. Benzer bir durum sonradan İbn-i Rüşd'ün de başına gelecektir. Mutezile, akılla ahlaki ilkeleri bilebilmemize rağmen, ahlaki yaptırımların neler olduğunun akılla bilinemeyeceğini, bunların ölçüsünün ancak vahiy ile ortaya konulabileceğini söyleyerek orta bir yol bulmaya çalışır. Kısacası Mutezile de bu ve bunun gibi sosyo-ahlaki gerekçelerden dolayı vahyin bir zorunluluk olduğunu iddia eder.